Ayrım 17. Aşkın gözyaşları, hamuş, ölümü öpen derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 229. Vuslat arefesi. Acım sürüklenir bilinmez iklimlere. Kulluğum sınanır, aşk bilmez meclislerde. Olsun, canları sağ olsun. Benim kanlarım yazacak aşkın ve acının tarihini. Sarayda hallacın ömür fermanı mühürlenirken hallaç zindanda idamdan önce son gecesini yaşayacaktı. Geceye niyazını sakladı, gündüzünü helalleşmek için kendisini ziyaret edecek olan dostlarını ayırdı. Gardiyan kapıya geldiğinde hallaç namaz kılıyordu. Gardiyan sabırla namazın bitmesini bekledi. Namaz bitince hallaca ziyaretçileri olduğunu, kabul etmek isteyip istemediğini sordu. Hallaç başı ile onayladı. Ziyarete gelenler hallacın öğrencilerinden birkaç kişiydi. Hücreye girenler onun elini öptüler. Hallaç her zamanki sakinliğiyle, "El benim elim olsa öpmenize engel olurdum. Lakin bu el, bugün öpülüp yarın kesilecek eldir." Öğrencilerden birisi ağlamaklı bir hal içerisinde, "Hocam, Bağdat'ta bütün camilerde infaz kararı duyuruldu. Ordu ve kolluk kuvvetleri olağanüstü hazırlıkla meşgul oluyorlar. Bu telaş niye? Bir halk ayaklanmasından endişe ediyorlar efendim." Hallaç mırıldandı. "Hayat küfür ve inkar üzerine oturur ama asla zulüm üzerine oturmaz. İdare zulmüne devam etsin. Nasılsa zulümle abat edilmez. Halka gelince onlar rüzgarın esişine ve kulaklarının duyduğu dedikodulara göre hareket ederler. Bana peygamberlik isnat ettiklerini öteden beri biliyordum. Ne yapsam, ne etsem de hakkımda akıl almaz mucize yakıştırması rivayet ediyorlar. Bu durumdan hiç memnun olmadım. Halk insana her şeyi yakıştırır. Yeri gelir seni över, günü gelir seni yerer. Yerden yere vurur. Kah beni ermiş görürler, kah kafir." Zindana düşmeden önce Bağdatlı bir zengin ziyaretime gelmişti. Bir miktar para verip yoksullara dağıtmamı rica etti. Ben de paraları aldım ve bizim en yakın camiye gidip halıların altına sakladım. Sonra sağa sola haber verip yoksulların camide toplanmasını istedim. Herkes geldi, paraları halının altından çıkartıp fakirlere dağıtınca hemen bir yaygara koptu. Dediler ki, "İşte mucize, hallaç elini nereye atsa oradan para çıkıyor." O zaman bu safsatayı uydurup, beni olduğumun dışında görüp, peşim sıra gelenler şimdi beni linç etmek için fırsat istiyorlar. Yine de onlara dargınlığım yok. Hak dostu olana, hak dışında her şey yalan gözükür. Derin derin içini çeken hallaç devam etti. İnsanlarla birlikte olmak ne kadar zormuş. "Niçin efendim?" diye sordu bir öğrenci. "İnsanlarla yaşamak zordur. Çünkü susmak çok zordur. İnsanlar nedense kendilerini ileriye bakmaya zorlayacak sözleri duymayı sevmezler. Halk gözlerini yoranları affetmez. Zira halk hep sahilde kalsın, denizi kıyıdan zahmetsizce seyretsin ister. Bizim gibi insanlar da dalgalarla boğuşarak denizin derinliklerine dalmak isterler. Derinlikler güzeldir, dalgalar sırlarla doludur. Hayatın sırrı çiledir, sürekli bir didinme ve çabadır. Lakin bunu anlayacak seçkinler nerede?" "Haklısınız efendim," dediler öğrenciler. Talebelerinden biri tereddüt içerisinde, "Efendim, yarın için ne düşünürsünüz?" "Ölüm benim için acıdır zannetmeyin. Gözümde bir cihan kaybolmuşsa ne çıkar? Daha gönlümde yüzlerce cihan saklıdır." "Efendim, bağışlayın bizi, ancak mahkemede savunmanız istenirken önce durgundunuz, sonra yavaş yavaş coştunuz. Öyle coştunuz ki size kin ile bakıp sizi hınç içerisindeki bir nefretle linç etmeyi düşünen halktan bazıları bile gözyaşları içinde kaldı. Ne hikmettir ki son savunmanız istendiğinde sustunuz. Konuşsanız mahkeme sarsılacaktı. Neden birdenbire sustunuz? Neden? Efendim, neden?" İç sesim beni tembihledi. Ne dedi iç sesiniz? İçin Allah ile konuşurken dışın sussun, hamuş ol. Aşkın kadrini bilmezlerin bulunduğu meclisten sırları. Sus, kimin için susuyorsan bil ki o seni duyar. Hocam, Hakk'a yürümeden bizlere Enel Hak sırrını açıklayamaz mısınız? Bir defa Hak sözcüğü üzerinde biraz durmamız gerek. Hakk'ı kim, nasıl ve hangi dereceye kadar anlayabiliyor? Eğer Allah'ı tanımıyorsanız eserlerini iyi tanıyınız. İşte o eserde benim. Beni inkar mı ediyorsunuz? Ben Hakk'ım ve ben Hak ile Hak olarak sonsuza kadar devam edeceğim. Enel Hak, Hakk'ın en yüksek lütuf ve tecellilerinden pay almış seçkin benliğin, yine Hakk'ın müsaadesiyle kullandığı bir sözdür. Hakk'a vekaleten kullanılan bir sözdür. Hak dediğiniz, Hakk'ın kendisi değil, sadece belirdiği alemdir. Allah, Allah'tır. Allah bizzat kendisidir. Sıradan insanların, avamın fikri, vehim ve tereddütler denizinde kaybolur. Havas dediğimiz aşıklar ise marifetullah ve kavrayışlar denizinde kaybolur. Onun için diyorum ki, Hak, Hak'tır. Mahluk da mahluk. Peki şeyhim, siz ben Hakk'ım dediğinize göre namazı kimin için kılıyorsunuz? Hallaç sakince cevap verdi. Biz birbirimizin kadrini iyi biliriz. Peki efendim, Allah'a giden yol nasıldır? Bunun için iki adım gereklidir. İlk adımda dünyadan vazgeçerken, öbür adımda da ahiretten vazgeçmek. Ancak böylece Mevla'ya ulaşırsınız. Size Hazreti Musa'yı hatırlatırım. Hazreti Musa Tur Dağı'nda iken şöyle bir söz işitmişti. Sen mukaddes vadidesin. Ayağındakileri çıkar. Taha 12. Ayağındakileri çıkar emrinden maksadı, hem dünyadan hem de ahiretten vazgeçmek anlamına geldiğini unutmayınız. Efendimiz, izninizle yine şu ünlü Enel Hak sözünüze gelelim. Siz Hak demekle Kur'an'daki Hak kavramına bir açıklık mı getiriyorsunuz? Yoksa Kur'an dışı keyfi bir söz olarak mı değerlendiriyorsunuz? Ben tüm ömrüm boyunca Kur'an'ı anlamaya, onun sadece dış anlamlarını değil, iç kavramlarını da değerlendirmeye çalıştım. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledim. Onun geniş kavramlarını, derin anlamlarını araştırırken, asırlar boyunca yürütülen tefsir çalışmalarının sonuçları ile kendimi bağlı bulmadım. Onlar Kur'an'ı nasıl anlamış ve yorumlamışlarsa, ben de kendime göre yorumlama ve açılım yapma hakkımı kullanmak istedim. Şimdi beni iyi dinleyin. Allah Hakk'ın ta kendisidir. Lokman 30. Hiç kuşkusuz Allah'ın vaadi Hak'tır. Lokman 33. Allah Hakk'ı kendi sözleriyle gerçekleştirecektir. Yunus 82. Sonra onlar Hak mevtaları olan Allah'a götürülürler. Enam 62. Bütün bunlar Kur'an'daki Hak sözcüğü ile ilgili olan ayetlerdir. Bu ayetlerden anladığımız hususlar şunlardır. Bilinsin ki Hak aslında mevcut olan, batıl ise var olmayan, yok olandır. Eğer bir şeyin varlığı gerekli ise, yani vacibel vücut ise, onun varlığını kabul etmeye, varlığına inanmaya Hak denir. Bir şey yok iken onu varmış gibi kabul edip, onun sahte varlığına inanmaya da batıl denir. Hak geldi, batıl yok oldu. O halde diyoruz ki, her mümkün var olma açısından yok hükmündedir. Bunun için bizim gibi hak bilgisine sahip olanların şu sözü anlam yüklüdür. Gerçekte Allah'tan başka varlık yoktur. Bu bilgilerden sonra diyoruz ki, gerçek olan, tek olan, vücudu vacip olan tek varlık Cenab-ı Hak'tır. Onun dışında kalanların hepsi, tümü eksiksiz, katıksız, batıldır ve yokluktadır. O halde biz Hak dışındakilerin hepsini yok kabul ediyorsak ve kendi benliğimizi, bedenimizi, vücudumuzda kendi gözümüzden silmişsek ve yok hale getiriyorsak, bu noktaya gelen bir kişi, kendi kendini fena mertebesinde bulup enel hak diye feryat etmiştir. Peki efendim, anladığımız kadarıyla siz enel hak diyecek yerde ene bil hak, ben hakla beraberim diyebilirdiniz. Unutmayınız ki ene bil hak derken ene ben sözü benim kendi nefsime ait bir söz olacaktı. Oysa ben hakkım derken benim dışımdaki her şeyi silip kendimi yok ettim. Bu yüzden benliğini ortadan kaldıran bir insanın ben hakla beraberim diyebilmesi mümkün değildir. İşin en doğrusu, gerçeği ve en anlamlı olanı enel haktır ve ben bunu söyledim. Bunu söylerken de Allah'ı bilmenin, onun hakkında bilgi sahibi olmanın şart olduğunun bilincine vararak ve bu bilginin bende bıraktığı etkiyle bu sözü söyledim. Çünkü benim ruhuma çağlayanlar gibi dökülen bu bilgi nedeniyle ruhum artık iğreti ve kararsız olmaktan çıkıp gerçekliğe dönüştü. Onun için enel hak dedim. Allah'ın nurları benim öz benliğimde belirip bendeki beşeri perdeler yırtılınca gerçek anlaşıldı. Gerçeğe ulaşınca Allah dışındaki her şey ortadan kayboldu ve hak belirdi. Böyle bir durumda kul kendi benliğinden tamamen soyulmuş, hakkı temaşa etmekten adeta kendinden geçerek kaybolmuştur. Bu durumda enel hak sözü, kulun kendinden geçmişliğin doruğunda olduğu sırada onun benliği üzerinden hakkın kendi sözünü söylemesidir. Böyle bir mutluluk anında Kur'an'ın Allah hakkı kendi kelimeleri ile haklaştırır. Yunus 82 sözü tahakkuk etmiştir. Buradaki kelime sözcüğü bir anlamda peygambere bir gönderme gibi düşünülürse de bizim gibi fakirlere de biraz bulaşmış olmalıdır ki enel hak demişimdir. Çünkü hak hem hakkın bizzat kendisinden hem de hakkın gayrından da daha genel bir ifadedir. İyi söylüyorsunuz efendim. Ama eğer tüm varlıklar haksa bu çoğalma Allah'a ortaklık demek değil midir? Bu durumda insan şirke girmez mi? Siz neredesiniz, ben neredeyim? Benim ruhumun derinliklerinde ilahi alemin nurları tecelli edince kendi öz varlığım müzmahil hale gelerek mükemmelliğe ulaştı. İşte pek az kimsenin tadı bildiği bu ilahi şevk sayesinde ben de miracımı gerçekleştirerek kemal seviyesine ulaşınca enel hak dedim. Burayı iyi anlamanız gerek. Bakınız, açık konuşuyorum. Her kim uluhiyetin beşeriyete, beşeriyetin de uluhiyetle birbirine gireceğini sanıyorsa küfre düşer. Çünkü Allah kendine özgü küllü zat ve sıfatlarını yaratılmışların cüz'i zat ve sıfatlarından tamamen ayırmıştır. Efendimiz, bu konuyu son gecenizde biraz daha açalım isterseniz. Siz ben hakkım dediniz ama iblis de Allah karşısında benliğini ortaya atarak Allah'ın emrine karşı gelmiş, böylece Adem'e secde etmeyi reddetmişti. Benlik duygusunu öne çıkarmak bakımından bu benzerliği nasıl açıklayacaksınız? Bunda en ufak bir benzerlik yok ki. Sizin de dediğiniz gibi iblisin beni Allah'ı karşısına alan bir benliktir. Oysa benim söylediğim ben insanın, yaratıcının yanında, onun emrinde, onun lütuf ve kereminin bilincinde olarak ifade edilen bir sözdür. Meseleye bu bakımdan bakıldığında enel hak, bağımsızlığa yönelik asice bir başkaldırma değil, mutlak varlığa bağımlılıktan kaynaklanan bir alçak gönüllülüğün ilanıdır. Başka bir deyişle enel hak, varlığı, varlığın kaynağına bağlama çabasıdır. Ama Efendimiz, hak sizin bu değerlendirmenizi anlamadı ki. Hallacın yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Derin derin içini çekti ve sonra hüzünlü bir sesle şunları söyledi. Evet, anlamadılar. Ama şu da bir gerçek ki, halkın anlamayışının vebali benim şu cılız omuzlarıma yüklenmesin. Halk sadece namaz kılıp oruç tutmakla İslamiyet'in tamamlandığını zannediyor. Fikir, düşünce ve marifetullah diyeceğimiz Allah ilmi konusunda en ufak bir kıpırdanış onlara ağır bir yük gibi geliyor. Oysa dinin ilim tarafı ihmal edildiği sürece yeni düşünceler, yeni arayışlar ve yeni yorumlar örtülü kalacaktır. Kur'an'a ve peygamber sözlerine sadık kalmak suretiyle insanın kendini yenilemesi için var gücüyle ilme sarılması gereklidir. Yüksek karakter, ideal bir fazilet ve imrenilecek bir ahlak sahibi olunması, ancak ve ancak tevil ilmiyle veya başka bir deyişle, ledün ilmiyle gerçekleşecektir. Talebelerinden biri hayretle sordu. Siz ledün ilmiyle mi enel hak dediniz? Tabii ki evladım, dedi Hallaç gülümseyerek. Bakınız, hak Allah'ın zat ismi değildir. İlk başta bunu iyi anlayalım. Hak, isim sıfatlardan yani bilinen deyimiyle Esma-ül Hüsna'dan biridir. Bu güzel isimlerden her biri aslında ilahi tecellilerden ortaya çıkmıştır. İsimlerin taşıdığı bu tecellilerden en üst sırada olanı Hak ismidir. Şunu iyice bilin ki, varlığı kendinden ve kaçınılmaz olan bizzat Hakk'ın kendisidir. O sürekli Hak'tır. Varlığına ortak tanınmayan Hak'tır. İdare eden, düzenleyen, kuran, yapan ve yaratan Hak'tır. Ama ne var ki, insan da bir anlamda Hak'tır. Çünkü Allah, insanı en güzel bir şekilde yaratmıştır. İnsana kendi ruhundan üflemiştir. Allah, insana şah damarından da yakın olduğunu müjdelemiştir. İnsanın Allah'a yaklaşmasını ilimle ve hakla gerçekleşeceğini, lütuf, kerem ve ihsanıyla haber vermiştir. O halde varlığı ile mümkün olan varlık olan insanın, kendinden daha da üstün bir varlık olana bağlı olması dolayısıyla insan da haktır. Her ağacın gönlü hangi tohumdan, hangi taneden su içerse o içtiği su ağacın dalında, yaprağında enel hak diye kendini gösterir. Lakin her zaman söylediğim gibi hak haktır. Mahluk da mahluk. Uzun bir sessizlik oldu zindanda. Ortalık kararmaya başlamış, akşamın ağırlığı ve kasveti Bağdat'ın üzerine düşmüş olmalıydı. Dicle yine akıyor, kenarında yeni yeni yeşermeye başlayan mısır tarlaları alabildiğince uzanıyordu. Hallaç, sokağı ne kadar özlediğini hissetti. Merakla ziyaretine gelen talebelerine sordu. Bizim yarenimiz Şibli'den haber var mı? Şibli onun en yakın dostu, sırdaşı ve öğrencisiydi. Ama neden bu son gününde hocasını ziyarete gelmemişti? Öğrencilerden biri şöyle cevapladı. Şibli çok üzgün, durmadan gözyaşı döküyor, dayanamam diye gelmedi. Peki ne yapıyor? Evde kalıp sabaha kadar Kur'an okuyacağını söyledi. Hallaç, hüzünle dudaklarının ucunda beliren bir kıvrımı gizleyemedi. Peki, öyle olsun. Selamımı iletin kendisine, dedi. Şimdi artık gidin. Ben de sabahı hasretle bekleyeceğim. İbadet ve zikirle meşgul olacağım. Rabbime kavuşmama az kaldı. Dünyada geçireceğim bu son gecedir. Yarın bu zamanlar ben yokum. Zaten yoktum. Yarenlere haber verin, üzülmesinler. Onlar buraya gelmesinler. Ben mutlu olarak öleceğim. Çünkü ölürsem esas o vakit yaşayacağım. Aşkı haz değil, elem olarak tarif eden Hallaç, parça parça kesilirken de, ateşte yanıp kül olurken de, vuslatın sarhoşluğunda resimsiz, cisimsiz, ünvansız bir hale geliyordu. Vuslattan sonra hangi hal vardı ki? Talebeler sessizce veda edip Hallaç'a sarılıp, onun ellerini öpüp, helalleşerek hücreden çıktılar. Hallaç hücresinde yine tek başına kaldı. O zaten bütün ömrü boyunca tek başına değil miydi? İdama doğru. Aşkın sesidir bu, ağlar, yanar. Kalpler aynı hızla, ahenkle atar. Enel hak, damla işte burada deryalaşır. Kalkınca perdeler, gördüğün haktır. Ağlarsın, yanarsın. Enel hak, alev yanar, alevleşir, alev ağlar, enel hak. Nöbetçiler, Hallaç'ın akşam yemeğini vermek için hücrenin kapısını açtılar. Gördükleri manzara karşısında hayrete düştüler. Zindan, dehlizlerden gelen sadece farelerin ayak tıpırtıları ve kemirdikleri kemik sesleri. Karanlık ve kasvetli hücre. Hallaç ortalarda görünmüyordu. Hallaç'ın olmadığını görünce korku ve panik içerisinde onun firar ettiğini haykırdılar. Zindancı başı ve diğer nöbetçiler de koşarak geldiler. Onlar da baktılar, zindanın soğuk duvarlarını, taş zemini elleriyle yokladılar. Ne bir kazı vardı, ne bir yıkıntı. Peki, hallaç nasıl firar etti? Diyerek birbirlerine baktılar. Geceye doğru nöbetçiler bir sesle uyandılar. Zindanın en alt katından geliyordu bu bilinmedik ses. Hep birlikte sesin geldiği tarafa yöneldiler. Onlar en dipteki hücreye doğru yaklaştıkça söylenen kelimelerin ne olduğu anlaşılıyordu. Hıçkırıklarla karışık iki kelime. Enel Hak. Ses hallacın tutulduğu hücreden geliyordu. Ama o bir kaçaktı. Yoktu, firardaydı. O zaman bu ses deneyin nesiydi? Nöbetçiler merakta, telaşta nöbetçiler. Açıldı demir kapı, pas döktü açık kapı. Dökülen paslara ayak basarak girdiler içeri. Soğuk taşların üzerine secde halinde kapanmış bir adam ağlıyor ve Enel Hak, Enel Hak diyordu. Hallaçtı. Nöbetçilerin yüreklerinde pamuk gibi savurdu. Başını secdeden kaldırdı ve onlara doğru baktı. Birkaç hafta önce zorla kestirilen sakalı beyaz renkte gür bir haldeydi. Zindandaki son gecesini hiç uyumaksızın dualarla geçirdi. Ellerini semaya açtı ve duaya başladı. Ya ilahi, senin aşkından, aşkının sarhoşluğundan, cemalinin cezbesinden kendimden geçtim. Elhamdülillah, ne iyi ettim de geçtim. Şarap sarhoşunun ağzından çıkanı sarhoşluğuna verirler de, senin aşkından ağzından çıkanı lime lime ederler. Olsun, elhamdülillah. Aşkın için vücudum nem varsa parça parça olsun. Kaderime üç haç yazılmıştı. İki sır, iki haçla verilmişti. Çok yakında ölüme gideceğim. Ama hani benim üçüncü haccım? Anladım ki bir dar ağacında üçüncü haccımı yapacağım. Şükürler olsun. Kabe'yi özledim. İzin ver bir gecelik gidip geleyim. İlahım, Mevlam, Rabbim, Hakkım, seni istiyorum. Azabına sabredebilirim ama senden ayrı kalmaya nasıl sabredeyim? Medet eyle, himmet eyle. Allah'ım, ateşine dayanabilirim. Fakat senin o güzel cemaline, nazarına nasıl dayanayım? Sabah ezanları okunurken hallaç dua etmeye devam ediyordu. Dua eder gibi bir hayat yaşadım, her an, her daim. Allah'ım, her an, her durumda, her mekanda sana yöneldim, dedi ve ağlayarak secdeye kapanır gibi başı önünde eğildi. Şükretti, af diledi, sığındı aşkın sahibine. Ve sustu hallaç, hamuştur artık yeri yurdu, vatanı bucağı. Hamuş olmaktı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 240.